Ayrım 14, S.S. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Sayfa 131. 23. Bölüm. Soylunun adamları adam kaçırıyor. Ekrem Gülen İçişleri Bakanlığı Koruma Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Birinci sınıf emniyet müdürüydü. Soylu'ya en yakın isimlerden biriydi. Kimilerine göre kara kutularındandı. Adını Sedat Peker'in iddialarında en çok iki olayla hatırlıyoruz. Birincisi Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharı. Yazdık. Kardeşler Hızır ve Osman Kaptan'ın gözaltına alınması üzerine Gülen'in Çalışkan'ı arayarak baskı yaptığı iddia edilmişti. İkincisi Paramount Otel olayı. Kara para aklama suçundan halen ABD'de tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, yani SBK, devlet içinde ilişkili olduğu isimleri eline geçirdiği otelde ağırlıyordu. Ortaya çıkan bilgilere göre Ekrem Gülen de bu isimlerden biriydi. Fakat bunların ötesinde Gülen'in polislikten sonraki işi meseleyi daha da ilginç hale getirdi. Zira Gülen 2019 yılından itibaren Türkiye İş Bankası'nda güvenlik müşaviri olarak görev yapmaktaydı. Ona bütün bu ilişkilerin içinde yapılan suçlama bankaya ait borçlu iş insanlarının bilgilerini başka kişilere aktardığıydı. Peker bu nedenle CHP'ye de bir çağrıda bulundu. Süslü Sürü'nün koruma müdürü Ekrem Gülen'in o bankada ne işi var hiç soruyor musunuz diyen Peker, finans konusunda nasıl bir dehası var ki emeklilikten sonra o göreve atanıyor ifadelerini kullandı. Peker'e göre Gülen İş Bankası'ndaki kredi ödeme güçlüğü çeken firmaların bilgilerini dışarıya aktarıyordu. Aslında bu mesele hep Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkilendirildi. Zira SBK ödeme güçlüğü çeken firmalara çökme operasyonları yapmakla da suçlanıyordu. Kendisi ise durumu şöyle anlatıyordu. Batmış olan, kapanmış olan şirketleri satın alıyorum. Onları yeniden üretime kazandırıyorum. İnsanlar çalıştırıyorum, ekonomiye katıyorum. Kısacası SBK, Türkiye'de zor durumda olan şirketleri ucuza alıyor. Sonra bir şekilde düze çıkarıp pahalıya satıyor. Haliyle Sezgin Baran Korkmaz'ın hem alışları hem satışları tartışma yaratıyor. Nitekim ABD'de Kingston kardeşler olarak bilinen Jacob Ortel Kingston, Isaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston'ın yargılandığı dava Türkiye ile ilişkilendiriliyor. Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston kardeşler ABD hazinesini dolandırarak 500 milyon doları ülke dışına çıkarmıştı. ABD makamları bu paranın en az 132 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiğini düşünüyordu. Gerçekten de Kingston kardeşler Türkiye'de kurdukları şirket aracılığıyla topraklarımıza para taşıdı. İşte SBK da mahkemeler tarafından bu parayı kullanmakla suçlanıyor. İddiaya göre batık şirketleri alma parası da buradan geliyor. Soylu'nun Gülen'den başka bir adamı daha var. O da Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu. Peker Holoğlu'nun adını açıklamalarında şöyle andı. 5 Aralık Resul Holoğlu organize suçlardan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı telefon açıyor Korkmaz'a. Bu adamı arıyor, İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. Saat 10.30, 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz'ın 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık, yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak diyor. Yukarısı da Tayyip abi. Amerika'dan da büyük para gelmiş diye herkes biliyor ya, bütün kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz 6 Aralık'ta yurt dışına gidiyor. İçişleri Bakanı Organize Suçlar Daire Başkanı'nı telefonla arayıp hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor, görüşüyor ve yurt dışına çıkmasını söylüyor. Bu 45 milyonu kabul etti ya Sezgin Baran. Ne yapsın, devlet var karşısında. Oteli de istediler. Böyle bir namussuzluk olur mu? Siz muhaliflere baskıyı kuracaksınız. 5 Aralık'ta Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na geldi mi? Kamera kayıtlarını çıkarın. 6 Aralık'ta yurt dışına çıkmış mı? Peki doğru mu? Maalesef yaşananlar Peker'i doğruluyordu. Peker'in açıklamalarının ardından meseleyi bilen kritik isimleri aradık. Bir tanesi şunu anlattı. İçişleri Bakanlığı'na bir kez değil aynı gün iki kez gitti, telefonla çağrıldı. İlk gidişinde elindeki senedi şimdilik icraya koymaması istendi. O da tamam dedi, bakanlıktan çıktı. Derken kısa süre sonra telefon geldi, tekrar bakanlığa çağrıldı. Gittiğinde devlet meselesi, bu parayı hiç alma denildi. İkinci kaynakta aynı hikayeyi başka benzer detaylarla anlattı. Onun anlattığında tekrar bakanlığa dönme yoktu. Bakan Soylu telefonla konuşmak için odadan çıkıyor, sonra tekrar geriye dönüyordu. Eklediği bir ayrıntı daha vardı. İçişleri Bakanı görüşmede SBK'ya "Biz seni Çakıcı'nın elinden almadık mı?" dedi. Gerçekten de Kervansaray otellerinin satışı sırasında SBK'ya karşı Alaaddin Çakıcı devreye girmişti. Çakıcı SBK'yı görüşmeye çağırmıştı. Ancak Çakıcı'nın adamlarının telefonları o sırada polis tarafından dinleniyordu. Hem bu görüşme hem de SBK'nın ofisinin basılması bu sayede önlendi. Arkasında devlet desteği olduğunu düşünen SBK Çakıcı'ya meydan okuyabildi. İşin ilginç yanı, İçişleri Bakanlığı'ndaki o görüşmede SBK'ya bu bir devlet kararı deniliyordu. Haliyle devlet ile mafya arasındaki çizgi iyice belirsizleşiyordu. Peki zaman nasıl işledi? Şöyle anlatalım. 30 Eylül 2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SBK'nın da aralarında olduğu 14 kişi hakkında mal varlıklarına el konulması talebinde bulundu. Aynı gün 10. Sulh Ceza Hakimliği kabul etti. Ayrıca SBK hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı aldı. 5 Kasım 2020'de yeni bir gelişme oldu. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı MASAK, SBK'nın serveti hakkında suç bulunamadı raporu verdi. Ertesi gün 6 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez el koyma kararının kaldırılmasını istedi. Aynı gün İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği SBK hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. Yetmedi, 17 Kasım 2020'de de İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği SBK hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını bitirdi. Kısacası yargı çok tuhaf şekilde 1,5 ayda tersine döndü. SBK'nın üstüne giderken bir anda rüzgar ters esmişti. Ardından ilginç bir şey daha oldu. 5 Aralık 2020 günü ne olduysa o gün SBK bir anda yurt dışına çıkmaya karar verdi. İstanbul Havalimanı'ndan hiçbir engele takılmadan Türkiye'yi terk etti. Peker'in verdiği tarihin 5 Aralık aynı olduğunu hatırladınız mı? Tuhaflıklar burada bitmedi. Aralık sonuna gelindiğinde tablo yine değişti. 29 Aralık 2020 günü SBK'nın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Üstelik bu kararı alan daha bir ay önce SBK'ya temizleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ydı. Ama aynı yargının önceki kararı sayesinde SBK çoktan Türkiye'yi terk etmişti. Söz konusu takvime, yargının gelgitli tablosuna, aynı kişiyle ilgili verilen kararlardaki çelişkilere bakılınca, çok yukarıdan bir elin sürece müdahale ettiği, gözle değilse de akılla görülebiliyordu. Üstelik söz konusu kararların ardından yargıda ilginç değişiklikler de oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan 27 Kasım 2020'de Yargıtay'a oradan tek dosya açmadan jet hızıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Soruşturmada kritik kararları alan vekili Hasan Yılmaz da Adalet Bakan Yardımcılığına getirildi. Satrançta hem beyaz hem siyah taşlar aynı anda yer değiştiriyordu. Hikayenin özeti böyleydi. 24. Bölüm Hablemitoğlu sanığının Soylu ile ilişkileri. Necip Hablemitoğlu yazdığından değil yazacaklarından dolayı hedef alındı. Kitabın son sözünde var, FETÖ ile ilgili kapsamlı bir dosya hazırladığını belirtmişti. Bu sözler Hablemitoğlu ailesi adına konuşan avukat Ersan Barkın'dan. Avukat Barkın, Necip Hablemitoğlu'nun sadece Köstebek adlı kitabından dolayı değil, yeni bir çalışma içinde olduğu için öldürüldüğünü söylüyordu. Gerçekten de Köstebek'i açtığımızda Hablemitoğlu'nun yeni bir kitap çalışmasını daha ilk sayfada duyurduğunu görüyoruz. Şöyle diyor Hablemitoğlu, "Bu rapor Cumhuriyet tarihinin en büyük ihanet odağı, tüm yönleriyle Fethullahçılar başlıklı ve 1000 sayfadan oluşan bir kitap çalışmasının girizgahı, sunumu olma özelliğini taşımaktadır. Söz konusu kitapta Fethullahçıların yurt içi ve dışındaki tüm faaliyetleri, CIA, MI6 ve BND ilişkileri, yurt içi ve yurt dışı örgüt, vakıf, dernek, şirket, dershane, okul, yurt ve benzeri, adres ve telefonları, yayınları, işbirlikleri, şura, istişare üyeleri ve ülke bölge imamları, kamp programları ve beyin yıkama yöntemleri, itirafçıların kaset çözümleri, özgün belgeleri, ile verilecek yorum yaşayan ve gelecek nesillere bırakılacaktır. Tarafından yaklaşık 5 yıldır çalışmaları sürdürülen ve son rötuşları yapılan bu kitapla Türkiye'de Fethullahçılarla ilgili bilinmeyen hiçbir husus kalmayacaktır. Dipnot: Köstebek adlı kitap Necip Hamlebitoğlu katledildikten 3 ay sonra yayımlanabildi. Köstebeğe atıf yaptığı ve yarım kalan diğer çalışmasındaki bilgiler ise Şeriatçı Terörün ve Batı'nın Kıskacındaki Ülke Türkiye adlı kitapla 2003 yılında Toplumsal Dönüşüm Yayınları tarafından okurla buluştu. Evet, bu kitap Hamlemitoğlu cinayetini konu etmiyor. Lakin cinayet davasının etrafında şekillenen siyasi ilişkiler elbette konumuz. Unutmayalım, cinayet davasında açıktan ya da perde arkasında Süleyman Soylu'nun ismi de dillendiriliyor. Bu nedenle yazmamız gereken bazı noktalar var. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Necip Hamlemitoğlu 18 Aralık 2002'de evinin önünde düzenlenen bir suikastla öldürüldü. 20 yıl boyunca yapılan yargılamalarda katilin kim olduğu tespit edilemedi. Çeşitli iddialar havada uçuştu, ta ki Nuri Gökhan Bozkır ismi ortaya çıkana kadar. Detaylarla boğmayacağız sizi. Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu Nuri Gökhan Bozkır, 2022'nin ilk günlerinde MİT tarafından firari bulunduğu Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 27 Ocak 2022'de katıldığı canlı yayında Necip Hamlemitoğlu FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmalarını anlatan Köstebek isimli kitabını yayınlayamadan öldürülmüştü. MİT uzunca süredir bu suikastin zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu kişi Hamlemitoğlu cinayetinin zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor. İfadeleriyle Bozkır'ın getirildiğini duyurdu. Bozkır'ın ifadeleri üzerine Hamlemitoğlu soruşturmasında yeni gözaltı kararları verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada dosyada neler olduğu merak ediliyordu. Hem soruşturma hem de dava sürecinde yaşananlar ise olayın sadece bir cinayeti çözme çabası olmadığı iddialarını güçlendirdi. Sanki Hamlemitoğlu dosyası üzerinde devlet içinde başka bir hesaplaşma da görülüyordu. Gözaltı listesine müdahalede Soylu'nun parmağı var mı? Bir kere şu iddia çok çarpıcıydı. Bozkır Türkiye'ye getirildikten sonra yapılacak ilk gözaltı sayısı 15'ti. Ancak operasyon yapılacaklar listesine bir müdahale yapıldı ve 6 Şubat 2022'de sadece 6 şüpheli gözaltına alındı. İşte bu müdahalenin Hamlemitoğlu davasının sanıklarından emekli albay Levent Göktaş lehine olduğu ileri sürüldü. Dipnot: Levent Göktaş, Fethullahçıların kumpası olan Ergenekon davası kapsamında 5 yıl 3 ay tutuklu kaldı. Beraat ettikten sonra iş hayatına atılan ve bir yandan da avukatlık yapan Göktaş'ın ismi, hakkında kara para aklama suçlaması yapılan Sezgin Baran Korkmaz'ın, yani SBK'nın davasında da gündeme geldi. Göktaş, SBK ile karşılıklı alacak sorunu yaşayan iş insanı İnan Kıraç'ın avukatıydı. Zira ilk listede olan Göktaş ilk operasyonda gözaltına alınmadı. Aradan aylar geçti. İkinci gözaltı operasyonu 8 Haziran 2022'de gerçekleştirildi. Ancak o operasyon yapılırken Levent Göktaş da Bulgaristan'a firar etti. Nasıl olduysa polis yanlış eve gitmiş, kaçan Göktaş'ı da günlerce bulamamıştı. Belki de yakalanmak istememişti, bilemiyoruz. Nihayetinde o da Türkiye'ye iade edildi ve 17 Aralık 2022'de tutuklandı. Hablemitoğlu davasının duruşmalarında bu konu da gündeme geldi. Göktaş'ın isminin Şubat 2022'de gündeme geldiğini hatırlatan avukat Ersan Barkın şu dikkat çekici soruyu yöneltti. Hakkınızda Haziran'a kadar gözaltı işlemi yapılmadı. Neden? O arada ne oldu? Bu dosyada başka bir el mi var? Bu soruya vereceğiniz cevap önemli. Göktaş bilmiyorum demekle yetinince avukat Barkın, bu ele dair yapılacak tespitin bu dosyada kumpas varsa onun ortaya çıkarılması açısından önemli olduğunu kaydetti. Bunun üzerine Göktaş, bunda istihbarat parmağı olduğunu düşünüyorum. Durumu kötülemek istemiyorum ama birkaç kişinin işi gibi yorumunu yaptı. Hablemitoğlu ailesinin avukatı Barkın, adliye koridorlarında dolaşan bir iddiayı biliyordu sanki. Deniyor ki ilk 15 kişilik listeden Levent Göktaş'ın çıkarılmasında Ankara Adliyesi'ndeki bir başsavcı vekilinin parmağı vardı. Sahi o başsavcı vekili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın bir isim miydi? Soru yanıttır. Oldukça çarpıcı bir bulguyu T24 sitesinden gazeteci Asuman Arancı ortaya çıkardı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapmış emekli albay Altan Bora, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ancak daha sonra hakkında takipsizlik kararı verilmişti. İşte Bora'nın soruşturma kapsamında verdiği ifadede çok kritik iddialar vardı. 1. Levent Göktaş Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihaleler aldı. 2. Göktaş bana bakan ile görüştüm. Nuri Gökhan Bozkır'ın kırmızı bülteni kaldırılacak dedi. Levent Göktaş'tan 8 soruya yanıt. Bunun gibi birçok soru vardı kafalarda. Özellikle Levent Göktaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilişkilerine dair Ankara kulislerinde birçok tez dile getiriliyordu. Bu iddiaları ve kafamızdaki soruları avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla Levent Göktaş'a ilettik. İşte Göktaş'ın cezaevinden sorularımıza verdiği yanıtlar. 1. Süleyman Soylu ile tanışıklığınız nereye dayanıyor? Süleyman Soylu ile beni Çalışma Bakanlığı'nda daire başkanı bir arkadaşım tanıştırdı. Toplam yüz yüze ve kendi makam odasında 2 kez görüştüm. Telefonla 2 ya da 3 kez görüştüm. Diğer mesaj alma verme işi sadece ve sadece bayram ve kandil kutlamasıdır. 2. Süleyman Soylu'ya danışmanlık yaptığınız iddiası doğru mu? Hayır, doğru değildir. Ben hiçbir zaman kendisine danışmanlık yapmadım. 3. İnan Kıraç'ın avukatı olarak Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili Süleyman Soylu ile görüşmeniz oldu mu? Ben İnan Kıraç ve Sezgin Baran Korkmaz için asla Süleyman Soylu ile görüşmedim. Onlar zaten, yani İnan Bey, Süleyman Soylu ile görüşürdü. SBK ile ilgili bakanla görüşme yapmadım. 4. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapmış Altan Bora'nın ifadesinde sizin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihaleler aldığınız belirtiliyor. Nedir bu ihalelerin ayrıntıları? Evet, aldım. Almaz olaydım. Herkes gibi açık ihaleye katıldım. Gökhan Nuri'nin Ukrayna'dan bize gönderdiği ucuz fiyatları verdiğimiz için ihaleler bizden kaldı. Jandarma 1 Taksim 216 TNT ihalesi, Emniyet 1 Taksim 2 LB TNT ihalesi, 5.56 mm mühimmat ihalesi, 5.56 mm mühimmat ihalesi, 5.56 mm mühimmat ihalesi. Bunları Gökhan Nuri Bozkır veremedi. Tabii biz onun vereceğini düşünerek onunla koordineli fiyat teklifi geçtiğimiz için ve fiyatları aşağıda kaldığı için kazandık. Ama veremeyince her bir mühimmat için birer yıl yasaklandık, teminatlar yandı ve üstüne ceza yedik, yani bittik. 5. Yine Altan Bora sizin bir ihale ile ilgili olarak kendisini Ukrayna'ya göndermek istediğinizi, ancak ihaleye ilişkin bağlantıları sağlayan kişinin hakkında kırmızı bülten bulunan eski ÖKK'cı Nuri Gökhan Bozkır olması nedeniyle gitmek istemediğini iddia ediyor. Bora ifadesini özetle Ukrayna'ya gitmek istemeyince Levent Göktaş bana bakan ile görüştüğünü, Nuri Gökhan Bozkır hakkındaki kırmızı bültenin kaldırılacağını söyleyerek beni Ukrayna'ya gitmeye ve Nuri Gökhan Bozkır ile iş konusunda görüşmeye ikna etti diyor. Sizin görüştüğünüz iddia edilen o bakan kim? Anlatır mısınız? Altan Bora yalan söylüyor. Ben hiçbir bakan kırmızı bülteni kaldıracak demedim. Gökhan Nuri Bozkır'a sorabilirsiniz. Ben Gökhan Nuri Bozkır'ın kendisine de sordum. Altan Bora Ukrayna'ya çok istekli gitti ve Gökhan'ın yanına gittiğini bilerek gitti. Hatta Altan'ı havalimanında karşılayınca birbirlerine sarılmışlar. Gökhan'ın korumaları ile resim vesaire çektirmişler. Altın Bora'yı ben işten attım diye böyle konuşuyor. Bana husumeti var. 6. Hamlemitoğlu soruşturmasındaki gözaltı operasyonları öncesi diğer şüphelilere ben Süleyman Soylu ile konuştum. Bir şey olmayacak dediğiniz doğru mu? Hayır, doğru değil. Ben Süleyman Soylu ile samimi bile değilim. Hayatımda iki kez yüz yüze görüştüm. 7. Soruşturmadaki ilk gözaltı listesinde adınızın olduğu ama sonrasında çıkarıldığınız iddiasına dair bir şey der misiniz? Hayır, bilgim bile yok. Eşimin hastanede yoğun bakımda ve benim de yoğun bakım kapısında bulunduğum zaman dilimi. İnanın ilk gözaltı listesinde bile bilgim yok. 8. Sizi gözaltına almaya geldiklerinde firar ettiniz. O gün size operasyon için geleceklerini önceden bildiğiniz doğru mu? Doğruysa kim, nasıl haber verdi? Hayır, kimse bildirmedi. Ben normalde evden 7-7-15 gibi çıkarım. O gün hatta geç bile çıkmışım. Normal çıktım, arabama bindim, holdinge gittim. Ve holdingdeyken saat 8'de kızım Ezgi aradı. Baba, eve polis geldi. 4 gün gözaltı vermişler diye. Ben de yine mi komplo diye kaçtım. Psikolojim çok bozuldu. İçimden ben yaşayamayacak mıyım dedim, kaçtım. Dünyada eşim ölünce bir şeyim kalmadı. 4 kızım, 1 oğlum var. Hepsi hemen ölsünler, ben de dahil. İnanın Hablemitoğlu suikastı ile 1 milimetre dahlimiz yoktur. Bana inanmanızı istiyorum. 14. ayrımın sonu. Sayfa 140.